Ayrım 20.
Seninki de yarım sevda. Evini paylaşmayı göze aldırtmayacak yarım bir sevgi. Böyle diyen bakışlarla mı baktı yoksa? Sahicilik. Ne olursa olsun sahicilik. Aysel'in dünyasını kendine özgü bir dünya yapan bu değil mi? Fakat ona olan bağlılığım gerçek, sahici. Durup dururken gaz kokusunu da nereden çıkardım? Gaz tüpsüz, hava gazsız bir yerde neden gaz kokusu olsun? İçeride yanabilen şeyler, bir odun sobası, bir de tek göz elektrik ocağı. Öyleyken ortalıkta gazla son verilmiş bir hayat görüyorsun. Evde gaz tüpü bulunmadığını anımsayınca burnunun ucundaki koku da siliniveriyor. Bu kez de orada ille doldurulması gerekli bir boşluk sanki. Buraya çok az önce telefon edildi. İçerideyse, sağlığı da yerindeyse telefona yanıt vermesi gerekmez miydi? Ne olmuş olabilir? Kapı pat diye açıldı. Uzanıp lambayı yaktı. Aman Allah'ım. Aysel içeride. Ama tavanda. Bir ipin ucunda asılı. Tam da daha önce bir düzine kadar Mika'dan kuşun sallanıp durduğu yerde. Boynunda bir ilmekli. Saks mavisi sabahlığın kuşağı. Zihni bu sahneyi ne büyük bir çabuklukla düzenlemiş olmalı ki, tavanın o noktasının altında bir masa, masanın üstünde de bir yazı makinesi bulunduğunu unutmuş. Üstelik tavanın yerden yüksekliği 2 metre var yok. Bu kötü kurgulayışa karşı içinde gizli bir öfke yükseliyor. Kendini hoş görmezlikle sahneyi hemen düzeltiyor. Kuşağın ve Aysel'in altından ilkin masayı bir yana çekiyor, sonra da evecenlikle daha akla yakın, daha kısa bir yol seçiyor. Masayı olduğu yerde bırakıp Aysel'i tavanın başka bir noktasından sallandırıyor. Bir koltukla pencere arasındaki 2 metre karelik boşluğun üstünden. Cansız sarkan bacakların altına da küçük bir iskemle yerleştirmeyi unutmuyor. Ama yere devrilmiş bir iskemle. Korkunç bir şey bu. Korkunç olan ne? Aysel'i sabahlık kuşağının ucunda asılı görmem mi? Yoksa onca gereksinim duyduğum insanı ikide bir böyle ölümler yakıştırıp durmam mı? Alçak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Kendi üstünde deneyemediğini, şimdi roman kahramanlarından birine uygun görmekle de yetinemediğini. Nicedir içinde yaşadıkları böyle bir zaman parçasında, aydınlara yaraşır tek radikal baş kadrının artık intihar olduğunu evirip çeviriyordu kafasında. Bu kadar kıstırıldıkları, yavaş yavaş sistemle ve alt kültürle uyuma zorlandıkları, sağlıklı tek bir dernek bile oluşturamadıkları bir dönemde de intihar eden tek bir yazarın bulunmaması. Aysel'in son araştırmasını habire alkış tutup duruşun neden sanki? Allah yine de gecinden versin, ancak uygarlık, sırası geldiğinde fare deliklerine sığınmayı onuruna yediremeyen aydınların kendilerini öldürme edimleriyle de ölçülmez mi sanki? Karşı duruş, reddediş, rezil, leş kargası. Kendin yapsan öyleyse. Eli ayağı dolanıyor. Anahtarı kilitle bir türlü döndüremiyor. Sahanlık buz gibi. Ama şakaklarında ince bir ter. Uzun bir bekleyişin ardından doçent Üner'in tedirginlikler içinde endişeye batmış bulanmış yüzü. Nerede kaldı acaba? Trafik berbat belki. Sakın başına bir kaza gelmiş olmasın. Çok tuhaf. Kaza sözü Aysel'in kırık ayak bileği, dağılmış omuz kemiğinden gayrı hiçbir çağrışım yapmamıştı kendisinde. Çünkü o kaza çoktan geçti. Başı, sonu görüldü. Aysel alçılardan bütüncele çıktı. Yürürken hafif bir aksama. O da bu yaştan sonra artık, bugün değilse yarın nasıl olsa olacak. Bacaklar, kollar biçim değiştirecek. Romatizmalar artacak. Bekleşenlerden çoğu salondan çıkıp gitmişlerdi. Saat 8'e geliyordu artık. Ortalıkta en genç, en hevesli bir muhabirden başka gazeteci falan da kalmamıştı. TV çekim ekibi Profesör Dereli'ye boykot kararı aldıracaklarını mırıldanmıştı. Ercan adında genç bir adam, banka kültür danışmanı mı neymiş? Aynı zamanda seçici kurul üyelerinden, kendini beğenmiş, budala suratın teki, herkese mahcup oldum diye humurdanmıştı moraran bir yüzde. Başkan başka bir toplantıya çağrılıymış. Kendi onuruna bir yemek veriliyormuş da. Başkan yardımcısıysa burnundan soluyarak ortalıkta dolanıp duruyordu. Plaketin kadife kutusu hala elinde. Aysel Hanım'ın böyle yapacağını bilseydik, bilim, evet, ilim tabii ama önce insanlara saygılı olunmalı. Birden değişmiş, üniformalı, gaddar biri kesilmişti sanki. Doçent Üner dişlerini gıcırdatıyordu. Ne demek istiyorsunuz Profesör Türk Özü? İnsanlar hastalanabilir de, Başlarına bir kaza gelebilir. Gelmemiş işte, her yere sorduk. Şu kıymetli plaketinizden önce Aysel Hoca'ya ne yaptığınızı düşünseydiniz. Asıl siz ne demek istiyorsunuz? Hadi hadi, konuşturmayın şimdi beni. Neredeyse birbirlerine giriyorlardı. Her zaman o kadar muzip, şakacı olan doçent Üner yumruklarını sıkıyordu. Sırtını Profesör Türk Özü'ne dönüp mırıldandı. Alev'e telefon edeceğim. Belki de onun yanındadır. Üner'in kolunu tutmuştum. Onu önlemiştim. Hayır, bir de Alev'i endişelendirmeyelim. Zaten çok kötü bir gününde. Hem Aysel onun yanında olsa bir telefon etmez miydi? Üner'in beyni boşalmış gibi. Yüzüme boş boş bakıp duruyordu. Galiba aklı hala plaket kutusuyla çıkıp giden Profesör Türk Özü'nde. Onunki de ne biçim sevda. Alev'i unutmuş, aklı hocasında ya da Profesör Türk Özü'nde. Öyle ya, Alev'in Azrail'e henüz belli bir gün ve saat için randevu vermiş değil. Zaten aklıma çeşit çeşit ölüm sahneleri getiren hep Üner. Hep onun onda görmeye alışık olmadığım endişeli yüzü. Ne kadar serin kanlıdır oysa. Profesör Türk Özü geri dönmüş, Üner'e alaylı alaylı bakarak, "Madem öyle, polise kapısını kırdıralım bari," demişti. Yiğitçe ortaya atılmıştım o zaman. "Ben gidip bakarım. Henüz kilit kırdırmayalım." Üner de atılmıştı. "Ben de sizinle geleyim. Sen kal lütfen. Burada bekle. Belki bu arada..." Genç adam tuhaf tuhaf bakmamış mıydı yüzüne o zaman? "Üner'de kalayım da bari genç öğrencilerine düşkün hoca ünvanımı hak edeyim." Aysel kazadan sonra kimin evinde kalacağı konusu tartışılırken böyle demişti. Üner koynuna o kadar beklediği dört kadın birden girmişçesine mutlu görünüyordu. "Hah şöyle, işte size yakışan karar da bu hocam." "Bana her zaman güç verdin Üner. Çok üstüme gelme, yoksa sana aşık olabilirim yavrucuğum." Aysel'in doçent Üner'i kendisinden fazla önemsemesinden korkup duruyordu. Onun evinde, onun birlikte kaldığı aylar. Bu aylar pekala fazlasıyla yakınlaştırmıştı ikisini. Onlara içinde bir kırgınlık, küskünlük duyuyordu. Ne zaman uğrasa Üner'in hocasını şapur şupur öpüp duruşlarına, onu keyiflendirmeye çalışışlarına sinir oluyordu. Şimdi yeniden kendine kızıyor. "Aysel dedin mi kıskanmadığın, korkmadığın, kuşkulanmadığın hiçbir şey, hiçbir kimse yok. Kendine güvenmiyorsan o kadar bağlandığın kadına güven bari. Dostsanız dostsunuz demektir. Hadi Üner neyse ne de, Aysel'in o günlerdeki iç kırgınlıklarımdan, gizli küskünlüklerimden bile haberi bulunmayışı. Biliyor da aldırmıyorsa kötü, farkında olmuyorsa bu daha da kötü. Delice bağlandığı herkes yıllar içinde tek tek kayıp gitmişti dünyasından. Hemen hepsi büyük sürünün bir üyesi olmayı seçtiler. Onları böyle mi düşlemişti? Genel ahlakı uyumda bu kadar gönüllü davranacakları hiç aklına gelmemiş miydi? Kuşkusuz sürüye katılmayanlar da vardı. Fakat onlar da ya kırlara, köylere çekilmişler, ya kendilerini geceli gündüz içkiye vermişlerdi. Ya hiçbir şey yaratmıyorlar, ya ortaya edebiyatla ilgisiz işler çıkarıyorlar. Git git ehve nişerci olunuyor. Burada duruyor. Ötekiler de kendisine böyle bakabilirlerdi pekala. Gizli kırgınlıklarından Aysel'in nasıl haberi yoksa günlük histeriye katılmamak uğruna yazıp da yayımlatmadığı çekmecesinde beklettiği iki kitabından da kimsenin haberi yoktu. Herkes de bana pekala tükenmiş bir yazar gözüyle bakabilir. Yeni tasarılarımdan kimin haberi var? Aysel'in hem de güle oynaya hayata katılarak, araştırmalarını, incelemelerini yayınlatarak, şu son aylara dek çalışmalarına sağır kalınmasından hiç etkilenmeyerek sorgulayışlarını sürdürmesini, buna karşın yine de sürekli muhalif kalabilişine hayrandı. Alev'i de seviyor ama onun muhalefeti hep ağlayan bir yüzle. O kadar kılı kırk yarıyor ki ortaya tek büyük inceleme çıkarmadan işte ölüm geldi, kapıya dayandı. Kim bilir şu en iyi, en doğru, en güzelceli iç dünyasında onu ne kadar hırpaladı. Üner, sevimli adam, ne yalan söylemeli. Büyük sürüye katılıp katılmadığını, genel histeriye uyum sağlayıp sağlamadığını düşündürtmeyecek kadar şirin, sevimli, zeki. Fakat sonunda Aysel, Aysel bile... Ona bu akşamüstü onur plaketini verecek olanları düşünüyordu. Aysel Profesör İhsan Türk Özü'nün elinden plaketi alacak, teşekkür edecek. Üstelik de mutluluğunu, sevincini bildirecekti herhalde. Kural böyle. Ama törene gelmemişti işte. Ortadan böyle ansızın yok oluşu bir seçim mi, yoksa kötü bir engel mi? Hayati bir engel. Herhalde sonuncusu. Çünkü törene gelmeyeceğine, o plaketi almayacağına değin tek işaret yoktu ortada. Süsleneceğim demişti üstelik. Berbere gideceğim. Anahtarını kilide biraz daha zorluyor. Neden sonra hep ters büküp durduğunu kavruyor. Bu kez öbür yana büküyor, kapı kolayca açılıyor. Hemen de giriyor. Öksürüyor, karanlıkta bir an bekliyor. İçeride olsaydı bir yerden ışık gelirdi. Aysel ses verirdi. İç ürperiyor. Keşke Üner de olsaydı. Benimle gelmesini neden önledim sanki? Şimdi neyle karşılaşacağım? Ne yapacağım? Eğer... Hemen hemen fısıldıyor. Aysel. Hiçbir yanıt yok. Çıt yok. Sesini biraz daha yükseltiyor. Aysel. İçeride olmadığı apaçıkken neden hala ondan bir yanıt beklediğine şaşıyor. Burada gerçekten yalnız ve bu yalnızlık onu çok ürkütüyor. Aysel'siz bir hayata nasıl katlanabileceğini bile düşünemeden. Polis komiseri kuşkulu kuşkulu yazara bakarak, "Onu bu durumda ne zaman buldunuz?" Yazar kekeleyerek, "Şey, saate bakmadım ama herhalde 8:30 falan olmalı." Polis komiseri sert, "8 mi? 8:30 mu? Zaptı nasıl geçirelim?" Yazar baş kaldırır. İnsan yakın birisinin cesediyle karşılaşınca saate bakmak nereden aklına gelsin? Polis komiseri daha sert. Yalnız mıydınız? Onu gördüğünüzde ölmüş müydü? Ceset tam burada mıydı? Yoksa başka yerdeydi de... Bir karabasandan uyanır gibi silkiniyor. Sanki hala komisere doğru bir yanıt verebilme amacıyla gözlerini odanın karanlığında gezdiriyor. Henüz içeriye tek adım atmamışken dağınıklığa karşın kendine özgü bir düzen kurabilmiş, çok tanıdık bir yerde olduğunu biliyor. Bu ona biraz güven, hayli iç rahatlığı veriyor. İşte buradayım. Aysel'in kaç ev değiştirdikten sonra son 1,5 yıldır oturduğu çatı katındayım. Onun bildik eşyaları arasındayım. Geniş 2 adım atarsam bir koltuğa çarpabilirim. 3. adım atarsam üstünde yazı makinesinin, dağınık kağıtların, öbek öbek kitapların durduğu masaya toslayabilirim. Oradan dar bir yarım daire çizersem soba. Sobanın yanında sağa sola ya da ileri doğru tek adım atmamalıyım. Atarsam oraya istiflenmiş odunları devirebilir, öteki bacağımı bir başka koltuğa çarpabilirim. Tam sobanın önünden geri geri 2 adım çekildikten sonra bu kez sağa doğru bir yarım daire çizmeli. Hemen de durmalıyım. Çünkü küçük, alçak bir masa, yerdeki elektrikli kahve kabı, gazete, dergi yığınları, bir karış ötede bol yeşillikle saksı bitkileri. Duvar diplerinde başımı sakınmalıyım. Çünkü alçak duvarların kitap rafları, onların keskin kıyıları, uçları. Ama saksılarla kitap rafları arasında kalan daracık boşluğu yakalayabilir. Oradan 2 adım yürüyebilirim. Tabii, eğer tam o noktada tavanda biri asılı değilse. Pencere önündeyim. Camı ancak alttan yarıya kadar örten tığ işi eprimiş perdenin, annem sen bu eski el işi şeyleri seviyorsun diye vermişti. Kim bilir hangi gençliğinden arta kalan. Üstünden bakarsam karanlıkta bir yığın çatı, baca ve kömür dumanıyla yağıp yağmadığı hala belirsiz, ince sulu karın örttüğü gökyüzünden bir parçayı seçebilirim. Burayı yalnızca geceleri, bütün bacalar sustuğu zaman havalandırıyorum. Şimdi sakın açma, linyit dumanı dolar. Aysel'in sesi ve işte bütün bunlar önceden bildikleri. Evin içi gibi ev sahibinin hayatı üstüne de bazı ayrıntılar. Ama iç yaşamı. Gerçekten onun iç yaşamı üstüne ne biliyorum. Şaşkınlıkla ayırdığında oluyor. Öyle ya. Özellikle bu son yıl bana iç yaşamından çok az söz açtı. Hemen hemen hiç. Yıllar sonra yurt dışına nihayet çıkabilmiş, oradan kendisine birkaç güzel kart göndermişti. Değerli dostum. Amsterdam'da uçak aktarırken yazıyorum. Atlet fanilaları, şortlarıyla uçakları dolduran, sırtları çantalı genç kızlarla delikanlılara, şimdi barda, karşımda oturan Zimbabwe güzeline bakıyorum. Başında yüksek türban, bilekleri dirseklerine dek bilezikli, boynunda ağır kolyeler ve kendinden çok hoşnut. Yürüyüşü her yeri ele geçiriyor, burada oturuşu da. Dünyanın ne kadar ve ne güzel değişmekte olduğunu düşünüyorum. Uçakta küçük bir şişe Beaujolais içtim. Burada sürdürüyorum. Esrikleştim. Kucaklarım. Cancağızım. Gideceğim yere varmadan Engin'i görmeye uğradım. Öyle şaşırdı ve sevindi ki dili tutuldu. Akşam saati ve oturduğumuz park biraz hüzünlü. Ne olsa yaşlılar yurdunun parkıydı. Zaman bizi ayırmasın. Sevgiler. Aynı kartın bir köşesinde incecik, titrek başka satırlar. Onunla buluştuk. Buluşmak. Bir üniversite kampüsü fotoğrafının arkasında. Yeni yankılar falan. Ama burada gördüğüm saygı, sevgi pekala da hoşuma gitti işte. Yaşlı ozanımızın doğum günü törenini unutamıyorum. Kendine iyi bak. Munch'un plajdaki beyazlı kadının arkasında ise şunlar. Yeninizle tanıştım. Keşke sen de tanışabilsen. Hiç batmayan güneşli günler yaşıyorum. Ah cancağızım, bilsen... Bu kadar. Bu ne demekti peki? Yeniniz kim? Yeninizden bir daha hiç söz açmadı. Ben de sormayı unuttum. Ayaküstü tanıştığı biri olmalı. Dönüşünde gezisinden kalın çizgilerle söz açmıştı. Aklı artık bütünüyle yeni araştırmasında. Bir de Layana. Biliyor musun, Layana öldü. Bu kuşlar onun. Hiçbir ipucu yok. Aysel'in şu anda nerede, ne yapmakta olduğunu söyleyecek tek gerçek bilgi yok. Sanki ışık olursa onu da tam olarak bütün iç dünyasıyla görebilecekmiş gibi elini divanın yanındaki ayaklı lambanın düğmesini uzatıyor. Fakat duruyor, hemen basmıyor o düğmeye. Lambanın yanındaki duvara dayalı divan. Aysel divanın üstünde, bileğinden kanlar akarak. Burnunun ucunda gaz kokusundan boşalan yeri hemen kan kokusu alıyor. Yüreği daralıyor, elleri titriyor. Şimdi ne yapmalıyım? Romanda olsaydı kolaydı, birçok seçenek var. Ama hayatta ve gece bir yazar, üstelik de çok sevdiği, bileklerini kesmiş bir kadını ne yapabilir? Hiçbir ön hazırlığı yokken, işin içine bütün duygular da yoğunlukla karışmışken, cesedi taşıtmayı başkalarına nasıl bırakabilir? Ya da bu çaresiz sahnenin üstünden nasıl atlayıp da başka bir bölüme geçebilir? Bir an çıldıracak gibi oluyor. Bütün gücünü toplayıp titreyen parmak uçlarıyla düğmeye basıyor. Aynı anda burnundan kan kokusu siliniyor. Derin bir soluk alıyor. İşte bildiğim bir yerdeyim. İşte bildiğim divan ve işte orada bileğinden kanlar akan Aysel falan yok. Salt bol bulamaç yastıklar. Sık sık sevecenlikle arkama yığdı. Otur cancağızım, rahat et. Kahve içer miyiz? Tazedir. Şimdi kaynattım. Anlatsana, yeni romanın nasıl gidiyor? İşin çok güç. Bir ülke romanı yazılacaksa orada toplumun aynası olacak tipi, tipleri bulmak bugün hayli güç olmalı. Hayır, tipiklik peşinde falan değilim. Toplum panoraması. Bu panorama bugün bir yazar için ancak ortalıktaki kaosu aşma çabasıyla anlam kazanabilir. Düşünsel bir çabayla, bir an. Salt bir an. Açabileceğim tek nokta bu. Artık yalnız bu. Gözlerini odada gezdiriyor. Her şey yerli yerinde. Sobanın üstünde yakılmış elma kabuklarına dek her şey. Şimdi burnunda elma kabuklarının durmuş, oturmuş yanık kokusu. Aysel kokuyu içine çekiyordu. Sen de dene. Ocağının üstünde ara sıra kabuk yak. İnsan bu betonlar arasında bile elma bahçelerinde dolaşıyormuş gibi oluyor. Elmaların çiçek açtığı mevsimini düşleyebiliyorum. Gülümsüyor. Yaşamın yalanları romandakinden çok daha fazla, çok daha gerçek. Gerçek yaşam ancak yalanlarla sürdürülebiliyor. İki kuru, kıvrık kabukla elma bahçeleri falan. Bizim yaptığımız salt işimize yarayacak yalanları seçmek, işimize geldiği biçimde yan yana, alt alta, üst üste getirmek. Kuru kabuklar altına yanan bir soba kondurmak. Oysa soba çoktan sönmüş burada. O cılız, varla yok arası kokunun yerini, çoktan cam aralıklarından sızan dinyit kokusu almış. O da buz gibi. Masanın üstündeki mikadan kuşlar sanki üşüyecek, titreyerek sağlanıp duruyorlar görünmez iplerinin ucunda. Layana'nın kuşları. Sana Layana'dan söz açmıştım değil mi? Hayır. Hiçbir şeyden, gerçek hayatlara, insan yaşamına değin hiçbir şeyden söz açmadık birbirimize Aysel. İçlerimizin hangi sobanın ateşinde yanıp kavrulduğunu bilmiyoruz. Kahve kabı prizden çekilmiş. Yazı makinesine her zamanki gibi bir kağıt takılı. Yazılı olsun olmasın, o kağıt hep vardır orada. Hep yazılmayı beklemektedir. Olağanüstü hiçbir şey yok. Masanın yanındaki dar duvara asılı sanat takviminde bile. Vecih Bereketoğlu'nun manzarası, kış manzarası denizde. Gün olması gereken, bugün, yani 22 Aralık. Aysel takvimi bu sabah yırtmış, fakat akşamına kendisi yok. Erken saatte onunla konuştum, buradaydı, şu telefonun başında. Dün gece de onu arasam mı, aramasam mı, kutlasam mı, kutlamasam mı, uyduruk bir töreni önemsediğimi sanır mı, sanmaz mı diye diye gece yarısını bulmuştum. Sonunda da numarasını çevirmiştim. Sesi uykulu uykulu geliyordu. Beni neden bu saatte yatağımdan kaldırıyorsun? Kekelemiştim. Almacı hemen geri yerine bırakmak istemiştim. Ah, özür dilerim, ben gerçekten özür dilerim. Erken yatmazdın da uyumuş muydun? Gülmeye başlamıştı. Yo, hayır, hayır. Ama nedense kendimi çok derin bir uykudan uyanmış gibi duydum birden. Bununla bir şey mi söylemek istemişti? Ne söylemek istemişti acaba? Yatmamış, evet. Hala Aydın intiharları ve geleceğin baş kaldırısı incelemesi üstünde çalışıyormuş. Benim incelediklerim somut, elle tutulabilir baş kaldırı örnekleri. Bu nedenle göze pek az görünebiliyor. Oysa düşünürsen bir de cesetleri olmayanlar var, sinmiş, iki yüzlü bir hayatla uyum sağlayamayanlar. Bu uyumu sağlamaktansa kendilerini ortadan silenler, silinişi, bu isterşi seçimi bir reddediş olarak yaşayanlar var. Tarih çoğunun hayatlarının nerede son bulduğunu yazmıyor. Kansere yakalananları, karaciğerini tüketenleri falan da seçilmiş bir ölüm olarak yazmıyor. Evet, delirenleri yazıyor ama delirdi diye yazıyor. Senin kırık zaman parçalarında tasarladığın baş kahramana gelince, onun da ne olacağı belli değil henüz. Ansızın konuyu değiştirmiş. Biliyor musun, hayatımda tanıdığım en çekinik, en kuşkucu insansın. Oysa romanlarındaki insanların hayatına ne kadar çekincesiz dalıyorsun demişti. Ürperiyor. İyi ama Aysel çoktan yitip gitmiş gibi neden hep geçmiş zaman kipi kullanıyorum? İşte, kulaklarımda onun hep öyle canlı, neşeli sesi yanımdaymış gibi. Söylesene, ne olacak şimdi? Törende onuruma kuzu mu çevrilecek? Yoksa 5 rekat namaz mı kılınacak? Toplar mı atılacak yoksa? Ne olacak? Bunu sen bilmelisin. Bize yarını bugünden söyleyebilecekler yazarlar da değilse kim olabilir başka? Ben sanatçının büyücü olduğuna inananlardanım. Dün gece de bu sabah da söyledikleri hemen hemen bunlar. Bunlardan ne sonuç çıkarabilirim? Orada görüşürüz dedim mi demedi mi? Gerçekten anımsamıyorum. Sesinde zaman zaman bir baş kaldırı tınısı vardı. Ama berbere gideceğim, süsleneceğim de dedikten sonra gününün programını isteyerek bozabileceğini, töreni yatsıyabileceğini düşünebilmem olanaksız. Hem o hayatta kalındıkça hayatta kalındığının, onunla uzlaşıldığının tek gerçek olduğunu bilmez mi? Siliniş demekle ne demek istiyordu? İstiyor yani. Dudaklarında yine de uçuk bir gülümseme. Odanın ortasına doğru birkaç adım atıyor. Hemen de duruyor. Şimdi düşünüyorum da. Yurt dışında aldığı ödül onu bugün bu akşamüstü verilmesi tasarlanan onur plaketi kadar keyiflendirmemişti. Bunu da nereden çıkarıyorum? Yüzünü görmüyordum ki. Yalnızca sesini işitiyordum. Sesle daha kolay oynanabilir. İnsanlar daha kolay yanıltılabilirler. Aysel'in açık, duru bakışlarını, hala bir çocuk saflığında olan gözlerini görmeliydim. O gözler asla yanıltmazlar. Oyunu beceremezler. İçindeki tedirginlik yeniden yoğunlaşıyor. Yazı masasına doğru bir adım atmışken sanki biri onu tutuyor. Aysel'in yüzü gözlerinin önünde derinleşmiş çizgilerle beliriyor. Bakışlarında bir dalgınlık. Aydın'ın cenazesinden sonraydı o gece, evet. Evinde yalnız olmak istememişti. Birlikte yemek yemişler, sonra buraya gelmişlerdi. Bütün yemek boyunca Aydın'la arkadaşlığının en gülünecek yanlarını anlatıp durmuştu. Ta ilkokulda bir taşra kasabasında başlayan ne ayrı ne birlikte olunabilen türden yakınlık. Aysel iç dünyasını yine çok az ele vermişti.